Final Dergisi Türkçe Soru Bankası 2 7. Kaset 1. Yüz 37. Nokta nokta nokta. Gözlemler bu inanışın gerçeği yansıtmadığını kanıtlıyor. Gerçekte çocukluk, korkular, tedirginlikler, yoksulluklar ve bunalımlarla dolu olabilir. Çocukluğu mutlu bir dönem olarak anımsamak, erişkinlerin o çağla ilgili birçok acı yaşantıyı bilinç dışına gömmemelerinden ileri gelir. Anlam bütünlüğü dikkate alınarak bu paragrafın başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. Çocukluk yılları büyük sıkıntıların, acıların yaşandığı bir dönemdir. B. Yaygın bir kanıya göre çocukluk yılları kaygıdan uzak mutlu yıllardır. C. Çocuklarımıza güzel bir çevre, uyumlu bir ortam hazırlamak bizlerin görevidir. D. Çocukluk döneminin sorunlarını görmezlikten gelirsek çocuklarımıza en büyük kötülüğü yaparız. E. Çocuklar özellikle anne baba ve öğretmenlerini kendilerine örnek alırlar. 38. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? A. Sözlü ve yazılı anlatım çalışmalarında bizi başarısızlığa düşüren nedenlerden biri de budur. B. Bir konuda söyleyebileceklerimizin olabilmesi o konu üzerinde gözlem ve yaşantılarımızın olmasına bağlıdır. C. Üzerinde yazı yazacağımız ya da konuşma hazırlayacağımız her konuyu salt gözlem ve yaşantılarımıza dayanarak açıklamamız olanaksızdır. D. Her yazı ya da konuşma bir takım bilgiler, duygular, düşünceler, tasarımlar, gözlem ve yaşantılar içerir. E. Öğrencilerin başarısızlığıyla ilgili bir araştırmada başarısızlığı hazırlayan nedenlerden biri olarak öğrencilerin kitaplardan yararlanmayı bilmeyişleri gösterilmiştir. 39. Yeni şair bilirim, yeni resmi sevmez. Daha doğrusu resmi sevmez. Yeni ressam bilirim, yeni musikiye, yeni şiire yabancıdır. Oysa ki bir çağda güzel sanatların çeşitli kollarında beliren eğilimlerde bir yakınlık, bir benzerlik var. Nasıl olur da şiir yazarken yeni bir eğilimin etkisinde kalan şair, yeni resimde başka bir biçimde karşısına çıkan o eğilimi yadırgar? Yaptığımızı anlamadan mı yapıyoruz, nedir? Bu parçayı en iyi özetleyen cümle aşağıdakilerden hangisidir? A. Şiirde yeniliği benimseyen bir şair, ressamın yeni resmini yadırgamaktadır. B. Bir sanat dalında yeniliği benimseyip uygulayan sanatçı, bir başka sanat dalında buna karşı çıkmaktadır. C. Bir sanatçı ne yaptığını bilmezse yeniliğin de farkına varamayacaktır. D. Sanatçı her zaman yeniye ilgi duymalı, eserlerinde bunu gösterebilmelidir. E. Yenilik hareketleri şiiri, resmi ve müziği farklı biçimlerde etkiler. 40. 1. Halit Ziya'nın romanlarında köy hiç yok. 2. Olayı Anadolu köylerinde geçen hikayeler var. 3. Ancak bu hikayelerde gerçek köyden hiçbir iz bulamayız. 4. Halit Ziya'nın en önemli romanı Aşk-ı Memnu'dur. 5. Çünkü yazar Anadolu'yu büyük şehirler arasında yolculuk yaparken bindiği aracın penceresinden gördüğü kadarıyla tanıyor. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? A1, B2, C3, D4, E5. 41. Sonunda kendi kendisiyle yalnızdır. Odasının çıplak duvarlarında asılı duran bir orak, bir tırmık ve bir balta vardır. Cilalı parke üzerinde, kaba saba bir masanın önünde bir koltuktan çok bir kütüğe benzeyen ağır bir koltuk konmuş, çalışma odası bir keşiş hücresiyle köylü odası arasında bir şey. Dünkü çalışması tamamlanmamış bir halde masanın üstünde onu bekliyor. Bu parçanın anlatımın okuyucuya yönelik amacı aşağıdakilerin hangisidir? A. İzlenim kazandırma. B. Bilgilendirme. C. Olay içinde yaşatma. D. Düşünce ve kanıları sarsma. E. Düşündürme ve etkileme. 42. Kayseri'den Antalya'ya gelirken otobüste yanımda oturan genç bir subayla çok çabuk kaynaşmıştık. Bu sevecen ruhlu subayda askerlere özgü soğukluktan eser yoktu. Sohbet biraz ilerleyince bir sigara yaktım. Subaya da ikram ettim. Teşekkür etti, sigara içtiğini fakat eliyle sigara dumanı kovmaya çalışan çifti göstererek başkasının rahatsız eden sigaranın kendisine keyif veremeyeceğini, otobüs mola verince ikramımı kabul edeceğini söyledi. Bu söz karşısında sarsıldım ve sigarayı söndürdüm. Bu parçada tanıtılan subay için aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A. Sıcakkanlı, B. Kibirli, C. Sabırlı, D. İnce fikirli, E. Etkileyici. 43. Roman bize dışımızdaki dünyayı değil, içimizi, duygu, düşünce ve tutkularımızın beslediği kaynakları göstermelidir. Zira dışımızdaki dünyayı pek az farklı herkes gibi görebiliriz de, gerçek insanı tanımak ancak büyük romancıların işi. Ruhun iç benin o karmaşık, dolambaçlı yollarını ancak Stendhal gibi büyük romancılar geçebilmiştir. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A. Stendhal'ın büyük romancı olduğuna. B. Dış dünyanın insan için önemli olmadığına. C. Her romancının insanın iç yapısını yansıtmayacağına. D. İnsanı, ruhsal yapısını tanımanın güç olduğuna. E. Romanın insanı konu alması gerektiğine. 44. 1. T. Mann'in son yıllarının en büyük romanlarından biri Joseph ve Kardeşleri'dir. 2. İncil'deki bir hikayeye dayandırılarak yazılan bu romanda yazar, din ve mitoloji hakkındaki düşüncelerini gayet bilgili bir tarzda anlatır. 3. Doktor Faust adlı eseri, Faust tezinin harf ve faşizm fonu üzerinde modern bir şekilde yeniden ele alınışıdır. 4. Roman kahramanı Andrien daha bir kompozitördür. 5. Mann, Alman edebiyatının en tanınmış yazarlarından biri olarak 1955'te Zürih'te öldü. Yukarıdakilerin hangisinde söz konusu yazarın eserleriyle ilgili bir değerlendirme yoktur? A1, B2, C3, D4, E5. 45. Zola'nın edebi faaliyeti naturalizm diye bilindi ve Flaubert'in önceki realizminden oldukça farklı bir gelenek getirdi. Flaubert'in varisleri sanat sanat içindir yolunda giderek sanatlarını mükemmelleştirmeyi düşünen ve zor beğenen üslupçulardı. Zola'nın talebeleri ise daha çok ağır yumruklu toplumsal romancılar. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? A. Karşılaştırma, B. Öyküleme, C. Örnekleme, D. Tanımlama, E. Benzetme. 46. Ailem içinde rahat değilim. Çünkü yakınlarımın duygularını paylaşamıyorum. Onları sevindiren her şeyi, okul sınavlarını, başarı kazanmayı, alışverişleri ben onlar için bir kötülük ve felaket olarak görüyorum. Ama bunları onlara söylememeliyim. Aslında söyleyebilirim ve söyledim de. Ancak bu sözlerimden kimse bir şey anlamadı. Bu parçayı söyleyen kişiye göre bir kimsenin aile içinde rahat olabilmesi neye bağlıdır? A. Kişilerin birbirini sevmesine. B. Sorumlulukların paylaşılmasına. C. Kişinin istediğini söyleyebilmesine. D. Uyarıların karşılıklı yapılmasına. E. Ortak duygular etrafında birleşilmesine. 47. Nerede kaldı o güzelim günler? Ey vatanın bağrı yanık bucağı! Hani senin bereketli hasadın, yeşil yurdun, mesut çatın, şen çiftin? Bu parçadaki ana duygu aşağıdakilerden hangisidir? A. Kızgınlık, B. Özlem, C. Şaşma, D. Umutsuzluk, E. Sitem. 48. Milattan önce 6. asırda Çin halkı tam bir sefalet içindeydi. Halk kötü yönetimin bütün olumsuzlukları ile karşı karşıyaydı. Bir gün ünlü bilgin Konfüçyüs'e feryatlar içinde bir kadın geldi ve ''Kocamı ve çocuklarımı yırtıcı bir kaplan parçaladı. Ben şimdi ne yapacağım?'' diye sordu. Konfüçyüs, ''Neden kaplanların yaşadığı tehlikeli bir yerde oturuyorsun?'' diye karşılık verince kadın, ''Çünkü burada bana zulmeden insan yok.'' dedi. Bunun üzerine Konfüçyüs yanındakilere dönerek şöyle konuştu. ''Evlatlarım, bunu hiç unutmayın. Nokta nokta nokta.'' Düşüncenin akışına göre bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Hayvanlarla dostluk kurmak imkansızdır. B. Başkalarına iyilik yapmak insanı yüceltir. C. Kötü bir yönetim yırtıcı bir kaplandan daha korkunçtur. D. Devleti yönetmek sanıldığı kadar kolay değildir. E. Bir tehlikeyle karşılaşırsanız hemen oradan uzaklaşın. 49. 19. yüzyılda mektuplaştığı birine Goryot Baba'yı çok iyi tanıdığı, Goryot Baba'nın hiç de romancı Balzac'ın bize betimlediği gibi olmadığını, özellikle bazı sayfalarda kaba yanılgılar olduğunu bildiren mektup meraklısı birini keşfettiğimizi hayal edelim. Açıktır ki bunun biz romancılar için hiçbir önemi olmayacaktır. Goriot Baba Balzac'ın bize anlattığıdır. Bu parçada asıl söylenmek istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Büyük sanatçıların eksik yönleri titiz bir inceleme sonucu ortaya konulabilir. B. Gerçekçi bir yazar olmasına karşın Balzac'ın da konularını gerçek hayattan almadığı romanları olmuştur. C. Balzac hakkındaki olumsuz eleştiriler bu yazarın büyüklüğüne gölge düşüremez. D. İyi bir romancının konusunu salt gerçeklerden alması gerekmez. Önemli olan okuyucuda gerçeklik duygusu uyandırmaktır. E. Hiçbir biçimde hayal unsuruna yer vermeyen ve konusunu gerçek hayattan alan romanlar ölümsüzlük kazanırlar. 50. Yazar olarak amacımız insanı papağanlaştırmak, duyduğunu yineleyen bir yaratık yapmak değil, onu yaşama bağlamak, canlı tutmak, çevresini algılamasını, gerçekleri kendi kendine görmesini, yorumlamasını sağlamak, kısaca onu somutla alışverişe sokmaktır. Elbette önemli olan onun bizim yargılarımıza katılması değildir. Önemli olan onun kendi yargılarını yansıtması, kurması, geliştirmesidir. Böyle düşünen bir yazarın okuyucularına kazandırmak istediği en önemli nitelik aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaşama ve sanata eleştirel bir gözle bakma. B. Değişik görüşlere karşı acımasız olma. C. Sanat ürünlerine ilgi duyan kişiler oluşturma. D. İçinde yaşadığı ortamı benimseyebilme. E. Yaşama bağlı ve insancıl olma. 51. Ödüller insanı mutlu ediyor. Özendirici yanları var. Bunu inkar etmemek lazım. Ama bir sanat ürününün kesinlikle gerçek göstergesi değiller. Jürinin oluşumuna esen rüzgarlara bağlı olarak çok doğru ya da yanlış kararlar çıkabiliyor. Kanımca bir filmin gerçek değeri zamanla anlaşılıyor. Yıllar sonra izlenince insanın aynı soluğu hissetmesinde, kalıcılığında gerçek değeri. Bu paragraftan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? A. Bir sanat yapıtının başarılı sayılabilmesi için mutlaka bir ödül alması gerekmez. B. Sanatçıların çalışmalarını kamçılamak açısından ödüller önem taşır. C. Yarışma jürileri her zaman objektif kararlar almayabilir. D. Bir sanat yapıtının gerçek değeri eleştirmenlerce belirlenir. E. Oluşumundan uzun zaman sonra etkisinden ve gücünden bir şey kaybetmeyen yapıt başarılı sayılır. 52. Milli edebiyatçıların gücü eserlerini bilim, felsefe ve sosyoloji ile beslemelerinden gelir. Ziya Gökalp ve Yahya Kemal kuşakları içinde en geniş ve derin kültürlü insanlardı. Gökalp devrinin büyük filozof ve sosyologlarını çok iyi okumuştu. Yahya Kemal Batı edebiyatının yanı sıra eski Türk tarihini, şiir, musiki ve mimarisini bir bilim adamı kadar biliyordu. Dikkatli bakınca eserlerinin arkasında sağlam bir uygunluk ve sanat anlayışının yattığı görülür. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Milli edebiyatçıların gücünün nereden kaynaklandığı? B. Milli edebiyatın en güçlü sanatçılarının kimler olduğu? C. Sanatçıların hangi kaynaklardan yararlandığı? D. Hangi sanatçıların birbirinden etkilendiği? E. En kültürlü sanatçıların kimler olduğu? 53. Ünlü bir Türk müziği sanatçısının aile arasındaki konserinden sonra orada konuk olarak bulunan genç adam, "Üstad," demiş sanatçıya, "ben bu müziği sevmezdim ama bu akşam size hayran kaldım." Bu söz üzerine sanatçı, "Türkçeyi çok güzel konuşuyorsunuz," demiş genç adama. "Aman efendim, yanlış anladınız," demiş genç adam. "Ben Türk'üm." Sanatçı tuzağa düşürmüş genç adamı. "Beyim," demiş. Nokta nokta nokta. Düşünce akışına göre yukarıda boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? A. Daha çok klasik batı müziği mi dinliyorsunuz? B. Öyleyse neden ilgilenmediniz kendi müziğinizle? C. Sizinle daha önce tanışmak isterdim doğrusu. D. Konuşmanızın güzelliğini belirtmek istemiştim. E. Bundan sonra bütün konserlere beklerim. 54. Yurda Kul'un bu romanını da sevdim. Romancılığımız adına da sevindim. Ama bu eleştirim olmayacak anlamına gelmemeli. Benim Mehmet Yurda Kul'da gördüğüm şu: felsefe yapmayı seviyor. Yarattığı kahramanların da sevdiğini varsayarak onlara bazen öyle derin sözler söyletiyor ki insan şaşırıyor. Öğrenci Tuna için söylüyorum. Romancımız da bunun farkına varmış olmalı ki Tuna için Nadia'nın ağzından yaşına göre çok bilgesin demektedir. Bu paragraftaki söz konusu eleştirmenin yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisini söylemek daha doğru olur? A. Çıkarcı, B. Karamsar, C. Duygusal, D. İrdeleyici, E. Bilgisiz. 55. Gerçek, insanın tabanına deve dikeni gibi batmazsa, açlık, susuzluk, ızdırap, sevinç ve neşe sert içkiler gibi insanın başını döndürmezse, o kişi sanatçı olamaz. Çünkü sadece ideoloji insana bir sanatçı kimliği kazandırmaz. Kaldı ki zengin hayat tecrübeleri bile bir insanı sanatçı yapmak için yeterli değildir. Bu paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. İçinde yaşadığı toplumun gerçeklerini bütün çıplaklığı ile kavrayan, yaşayan, duyan kişilerdir sanatçılar. B. Gerçekleri gören, yaşayan değil, bunu sanatın ölçüleri içerisinde aktarabilen kişiler sanatçı olabilir. C. Her sanatçı kuşkusuz oluşturduğu tüm yapıtlarda anlatılanları kendisi de yaşamamıştır. D. İyi bir eğitim görmeyen kişiler ne denli toplum gerçeklerini yaşarsa yaşasın sanatçı olamaz. E. Sanatta bilgi birikim kadar taklitçilik de önemlidir. İyi sanatçılar işe taklitle başlamışlardır. 56. Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme vardır? A. Yeşil pencerenden bir gül at bana. B. Hala dağları karlı Erzincan'da mısın? C. Hangi resmime baksam ben değilim. D. Yapraklarını döker ıhlamur ağaçları katedralin önünde. E. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak. 57. Gıpta ettiğim bu insanı tanımakta önceleri zorluk çekmiştim. Ama sonradan bu insanı gayet iyi tahlil ettim. Onun hayatta iki ayrı kişiliği vardı. Birisi asıl kendi diyebileceğim, içten, yüreği sıcacık bir insan. Öbürü de ailesinden aldığı terbiyeden olsa gerek, sevgisini de öfkesini de frenlemek zorunda kalan, ödün vermeyen, sevgisini kendi içinde yaşayan bir adam. Bu paragrafta tanımlanan kişi aşağıdaki hangi özelliklerle nitelendirilebilir? A. Sevgi dolu, duygularını dışa vurmayan. B. Hoşgörülü, acımasız. C. Umutlu, yalnızlığı seven. D. Coşkulu, uysal. E. Kendi halinde akılcı. Test 44. Deneme sınavı 2. 1. Kalmak sözcüğünün aşağıdaki açıklamalarından hangisi birlikte verilen örnek cümleye uygun değildir? A. Harcanmayıp artmak. Sadece 500 bin liram kaldı. B. Eğleşmek. Saatlerce Ankara-İzmir yolunda kaldık. C. Yaşamaya devam etmek. O aileden sadece bir çocuk kaldı. D. Düşmek. Kasabaya gitmemiz cumaya kaldı. E. Yetinmek. Ödevi yapmakla kalmamış, getirmiş de. 2. İnsanların bir yaştan sonra estetiğe boş vermesi bağışlanır bir tutum değildir. Boş vermesi altı çizili. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? A. Çiftçilerin ilaçlama konusunda bilgilendirilmemesi çok yanlıştı. B. Onun kadar kaypak bir adam daha bulamazsınız. C. Çevre kirliliğine kimsenin aldırış etmemesi beni çok üzüyor. D. Öğretmenimiz imla yanlışlarını ayrıntılarıyla anlattı. E. Öğrencilerin bir kısmı resim yapmaktan hoşlanmıyordu. 3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük soyut bir kavrama örnektir? A. Ne söyler şu dağ çoban çeşmesi? Dağ altı çizili. B. Görüşmecim yeşil soğan göndermiş. Soğan altı çizili. C. Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar. Kokusuyla altı çizili. D. Gözlerim kanlı yaş döker. Yaş altı çizili. E. Kahpe felek vermez benim muradım. Felek altı çizili. 4. Aşağıdakilerin hangisinde yavaş iş gören anlamında bir deyim kullanılmıştır? A. Zavallı kadın elden ayaktan düşmüş, ona buna muhtaç kalmıştı. B. Şu makineleri bir elden geçirseniz de erken gitsek. C. El ayak çekilince buraya gelin, işinizi halledelim. D. Bu işi yarına kadar bitirmeliyiz, ele güne karşı ayıp olur. E. Bu adamın eli çok ağır. Ben bununla çalışmak istemem. 5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir özlem dile getirilmektedir? A. Geçmiş günü beyhude yere yad etme. Bir gelmemiş an için de feryat etme. B. Bahar geldi mi her tasaya benden elveda. Ben bütün dallarda açan bütün çiçeklerim. C. Ne olurdu bir kadın elleri avucumda, bahsetse yaşamanın tadından başucumda. D. Dinle solgun bahçenin kalbi anlattığını, ağacın yaprak yaprak, havuzun damla damla. E. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resme baksam ben değilim. 6. Geçmişi ayakta tutmaya çalışmak, geleceğe bırakılacak başarı ürünü olmayanların başvurdukları tek yoldur. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? A. Geçmişini iyi bilmeyen kişilerin gelecekte başarılı olmaları söz konusu değildir. B. Geleceğin başarılı eserleri geçmişin birikiminden yararlanılarak ortaya konulabilir. C. Gelecek kuşakların başarılı olabilmeleri geçmişin eserlerini iyi değerlendirmeleriyle mümkündür. D. Geçmişi ayakta tutmaya çalışanların önemli eserleri olduğu söylenemez. E. Bu ulus için geçmişin de geleceğin de önemi yoktur. Önemli olan başarılı eserler ortaya koymaktır. 7. 1940 şiiri hayatla alışverişini sürdürerek hemen her türlü konunun kapısını çalmıştır. Düşünceye ağırlık vermiş, sıradan insanın hayatına ayna tutmuştur bu şiir. Sıradan insanın hayatına ayna tutmuştur bu şiir. 6 çizili. Bu parçada 6 çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Duyguya ve düşünceye fazlaca yer verme. B. Belirli konuların dışına çıkmama. C. Mecazlı anlatımlardan kaçınma. D. Halkın yaşamını olduğu gibi aktarma. E. Az sözle çok şeyler anlatma. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç anlamı yoktur? A. Buraya geldiğinden kimsenin haberi yoktu. B. Şiiri ezberlemediğinden öğretmen kızdı. C. Elektrikler kesildiğinden ödevi yapamadım. D. Yağmur yağdığından tarlayı sürememiş. E. Gürültü yaptığından bebek uyuyamıyor. 9. Kütüphanelerimizdeki bilgi kaynakları genç zihinlerce okumayı bekliyor. Bilgi kaynakları 6 çizili 1, genç 6 çizili 2, zihinlerce 6 çizili 3, okumayı 6 çizili 4, bekliyor 6 çizili 5. Bu cümledeki anlatım bozukluğu numaralanmış sözlerin hangisinden kaynaklanmaktadır? A1, B2, C3, D4, E5. 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Hastanın dudakları ölümünden önce iyice morarmıştı. B. Bu durum hem demokratik hem de demokratik olmayan ülkelerde görülebilir. C. Genç kadın oğlunu Biricik Mehmet'ini çok özlemişti. D. Yağmur bütün şiddetiyle yağıyor, kahvedekiler dışarı çıkamıyordu. E. Televizyon yayınlarının olumsuz etkileri öğleden sonraki oturumda tartışılacak. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Bana göre edebiyat ve müzik sanatın ayrılmaz dallarıdır. B. Aşık Veysel'in kaçıncı ölüm yıl dönümünü kutladığımız o kadar önemli değil. C. Tiryaki Hasan Paşa'nın Kanije Kalesi'ni kahramanca savunması büyük bir olaydır. D. Gazeteciliğe başlayalı aşağı yukarı 10 yıl olmuştu. E. Bir dilden başka bir dile bazı sözcüklerin geçmesi son derece doğaldır. 12. Bilimin bir yararı da toplumun bütün bireyleri ortak kanılarla birbirine bağlamasıdır. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? A. Bireyleri yerine bireylerini sözcüğü getirilerek. B. Daha sözcüğü cümleden çıkarılarak. C. Ortak yerine nesnel sözcüğü getirilerek. D. Bağlamasıdır yerine yaklaştırmasıdır sözcüğü getirilerek. E. Bütün sözcüğü cümleden çıkarılarak. 13. Kitaplarına gözü gibi bakar, kimseye vermezdi. Cümlesindeki anlatım bozukluğuna benzer bir bozukluk aşağıdakilerin hangisinde vardır? A. Dersi dinlemeyen öğrenciye sert sert baktı ve dışarı çıkarmak zorunda kaldı. B. Tahtada silinmemiş yazılar vardı. C. Şirkete muhasebeci tutmak aklından bile geçmezdi. D. Davacı kadı olursa yardımcın Allah olsun. E. Dosyadaki mevcut belgelere dayanarak dava açtılar. 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Destanlarda ulusların kahramanlık öyküleri anlatılır. B. Geçen yılda sınava girmiş ancak istediği puanı alamamıştı. C. Yazar Türkçeyi şiirlerinde büyük bir başarıyla kullanmıştır. D. Sınav süresince görevlilerle konuşmanız ve soru sormanız yasaktır. E. Bu sanatçı resimlerinde renkleri uyumlu kullanıyor. 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Yaralıyı bir ambulansla hastaneye yetiştirdiler. B. Bu çiçekleri vazoya ne zaman koydunuz? C. Nehrin kıyısında salkım söğütler yeşil çamlar vardı. D. Uzun zamandır böyle güzel bir kitap okumadım. E. Benim ya da annenin izni olmadan dışarı çıkmayacaksın. 16. 1. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek. 2. Bunu sizinle yalnız görüşürüz. 3. Onu Yalnız Adam filminden tanıyorum. 4. Konuyu yalnız Bülent anlamış. 5. Söylerim yalnız kimse duymasın. Yukarıdaki cümlelerde yalnız sözcüğü kaç farklı türde görevde kullanılmıştır? A1, B2, C3, D4, E5. 17. Aşağıdakilerin hangisinde V bağlacı ad tamlamasının tamlayanlarını bağlama göreviyle kullanılmıştır? A. Rüyama girer bir arada İstanbul Bahar ve Türkan'ım. B. Bir mavi ışıkta uyumuş çiniler, avlularda selvi ve şadırvan sesi. C. Dağlardan körfeze doğru siz, gece ve eski bir şarkı. D. Lakin sesin geliyor derinden, hırçın ve yorgun. E. Tek başına unutulmuş gibi ağaç, toprak ve demir. 18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zincirleme ad tamlaması vardır? A. Kekik kokularının vahşetine, bıçak gibi saplanmada toprak kokusu. B. Bir köy gördüm ta uzaktan, dağlar ardında kalmış bilmezsiniz. C. Sen sessiz gezerken sıla bağında, bak beni düşürdün dile bir tanem. D. Eksik olmaz yüce dağın buludu, vefalı yar seven kesmez umudu. E. Cam arkasında solgun yüzlü bir kadın, mahzun gözlerle bakar çekilir. 19. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı belirteçle sağlanmıştır? A. İstanbul'a kaçıncı kez gidiyorsunuz? B. Bu hafta hangi sınıfların sınavı var? C. Böyle güzel bir şiiri kim yazmış olabilir? D. Kardeşiniz bana neden kızmış? E. Bu evde kaç öğrenci kalıyor? 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamirden türetilmiş bir sıfat vardır? A. Yazdığım şiiri sana da okuyayım. B. Gökyüzünü bembeyaz bulutlar kaplamıştı. C. Hastane bizim eve oldukça yakın sayılır. D. Bunun hesabını bir gün sizden sorabilirler. E. Bencil insanlardan hiçbir zaman hoşlanmadım. 21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş at tamlaması vardır? A. Onun işlerine karışılmayacağını öğrendik. B. Cevaplarıma inanmadığı belliydi. C. Arabayı kazadan sonra boyatmışlar. D. Çalışmak için okulu bırakmıyormuş. E. Akşam senin sevdiğin yemekleri yapacağım. 22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük türemiş sıfattır? A. Apartmanın bodrumunu sığınak yapacaklar. Sığınak altı çizili. B. Şehir kasırgadan sonra viraneye dönmüştü. Kasırgadan altı çizili. C. Bir gölge gibi izliyordu bizi. Gölge altı çizili. D. Tozlu yolları geçerek köye ulaştık. Tozlu altı çizili. E. Bu işten kazanç sağlamak çok zor. Kazanç altı çizili. 23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok bağlaç vardır? A. 3 yıldan beri onunla görüşememişlerdi. B. Gitti de bir mektup bile yazmadı. C. Bir şeyin dışına bakarak içinin de öyle olduğu sanılmamalıdır. D. Yarın akşam olsun da bu konuyu yeniden görüşelim. E. Köy ve kasabalarda yardımlaşma yerleşmiş bir gelenektir. 24. Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz. Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare. Birlikte altı çizili. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüğün türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Adıl, zamir. B. Edat. C. At. D. Belirteç, zarf. E. Bağlaç. 25. Kültür taşıyıcısı olarak müzik şüphesiz çok önemli bir yere sahip. Kültür altı çizili 1, taşıyıcısı altı çizili 2, olarak altı çizili 3, şüphesiz altı çizili 4, önemli altı çizili 5. Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi ya da hangileri birden çok yapım eki almıştır? A. Sadece 2. B. Sadece 4. C. 3 ve 4. D. 2 ve 5. E. 2 ve 3. 26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapı bakımından ötekilerden farklıdır? A. Çayın üzerine birazcık su ekleyin. Ekleyin altı çizili. B. Toplantıya katılamayacağımı bildirdim. Bildirdim altı çizili. C. Tarihsel yapıları iyi korumak gerekiyor. Yapıları altı çizili. D. İçkinin zararlarıyla ilgili bir konuşma yaptı. İçkinin altı çizili. E. Boğazı yüzerek güçlükle geçmiş. Geçmiş altı çizili. 27. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiil kipinde anlam kayması yoktur? A. Otelin önünde iniyorum, beni karşılıyorlar. B. Sen de köye onlarla yarın gidersin. C. Dayımlar akşama yola çıkıyor. D. Kardeşim yaz tatilinde hep yanıma gelir. E. Kahvaltıda sütü tercih ediyor. 28. Aşağıdakilerin hangisinde isim fiil kullanılmıştır? A. Çocuk çalışarak hedefine vardı. B. Hiçbiri onu gezmeye razı edemedi. C. Bekleyen derviş muradına ermiş. D. Romanı bir günde bitirip arkadaşına verdi. E. Geç geldiği için özür diledi. 29. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yardımcı eylem kullanılmamıştır? A. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. B. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. C. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. D. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. E. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. 30. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem bileşik zamanlı bir fiildir? A. Çiçek bahçesine döndü ev birden. B. Çoktan derinliğine çekmiş deniz beni. C. Bahçende akasyalar açardı baharla. D. Beni bu güzel havalar mahvetti. E. Rüzgar kırdı pencereme çiçekler uzatan dalları. 31. Aşağıdakilerin hangisinde cevap cümlesi öznedir? A. Buraya kiminle geldin? Hasan'la. B. Orada kimi gördün? Ayşe'yi. C. Bu kafeste ne besliyorsun? Kanarya. D. Toplantı nerede yapılacak? Ankara'da. E. Ülkenin gündeminde ne var? İşçi sorunları. 32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? A. Salon, ayırım, baştan aşağı ayırım, süslenmişti. B. Annesi, ayırım, çiçek yetiştirmeyi, ayırım, çok seviyordu. C. Alnında, ayırım, yaşlandığını gösteren çizgiler, ayırım, vardı. D. Yolculuğa çıkarken, ayırım, yanında, ayırım, daima, ayırım, bir kitap, ayırım, bulundururdu. E. Günlerden beri, ayırım, geminin gelmesini, ayırım, bekleyen yolcular, ayırım, çok, ayırım, öfkeliydi. 33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz at damlaması özne göreviyle kullanılmıştır? A. Dolabın kapağı bir türlü kapanmıyordu. B. Romanın konusu oldukça ilgimi çekmişti. C. Bu akşam televizyon programlarını izleyelim. D. bilim adamları kansere de bir gün çare bulacaktır. Dışarı çıkınca köy bekçisini karşımda buldum. 34. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur? A. Tarihsel olayların karanlıkta kalmış yönlerini aydınlatmak sanatçının temel görevidir. B. İyi bir romancı seçtiği kahramanları bütün yönleriyle anlatır. C. Her eleştirmen kendine özgü yöntemler kullanır. D. Sanatçı kültürel mirası halka tanıtmakla görevlidir. E. Kişinin kendini geliştirmesi, kültürel birikimini artırması çok yönlü bir çabayla gerçekleşebilir. 35. Aşağıdakilerin hangisinde nesne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir? A. Burada bir zamanlar herkesin dinlenmek için geldiği bu ağaçlık bölgede şimdi kocaman beton yığınları vardı. B. Bu gazete Tercüman-ı Ahval, düşünce hayatımızın ilk özel yayın organıdır. C. Yaşlı kadın oğlunu, askerden dönen İsmail'i hasretle kucakladı. D. Bu adamlara, gecekondu yapmak için ağaçları kesen bu zavallılara acımamak gerekir. E. Görevliler, Türk Dil Kurumu yöneticileri, dille ilgilenen herkesin çalışmalarını değerlendirmek zorundadır. 36. Yalan sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde nesnenin niteleyicisi durumundadır? A. Bu adamın söylediği yalanları kimse söyleyemez. B. Yalan söylemek hiç de güzel bir şey değil. C. Şu yalan dünyada ne yaşıyoruz ki? D. Bu yalan haberi hangi gazete yazmış? E. Hiç kimseye yalandan hayır gelmez. 37. Aşağıdaki dizelerden hangisinde ulama yapılmıştır? A. Ne bir kuşum yükseklerden seslenen. B. Ne sunam var yar koynunda beslenen. C. Gece gündüz demez gözüm ıslanır. D. Felek kırdı kanadımı kolumu. E. Bağladı da her taraftan yolumu. 38. 1. Çam dalları evimizin üstüne kadar uzanmıştı. 2. Ne Ayşegil'in ne de Mehmetgil'in evinde vardı çam dalı, çam kokusu. 3. Sıcak bir Ağustos ayıydı. 4. Dışarıda böcekler şarkı söylüyordu. 5. Çamların dalları, yaprakları bile kımıldamıyordu. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A1, B2, C3, D4, E5. 39. Önce şunu söyleyeyim. Boş parantez. Sevmem. Boş parantez. Hiç sevmem İstanbul aydınını. Onu düşündün mü? Boş parantez. Gözlerimin önüne kendini beğenmiş ukala bir tip gelir. Bu parçadaki parantez içi boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir? A. 2 nokta üst üste nokta virgül. B. Noktalı virgül nokta virgül. C. 2 nokta üst üste virgül virgül. D. Noktalı virgül ünlem virgül. E. 2 nokta üst üste ünlem soru işareti. 40. Mesela boğalar, boş parantez, televizyonda görmüşsünüzdür, boş parantez, akla evvel bir takım boğalar, boş parantez, sırf matador kendilerine kırmızı bir kumaş parçası gösterdi diye sinirden deliye dönerler. Bu parçada parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? A. 2 nokta üst üste, noktalı virgül, virgül. B. Nokta, noktalı virgül, noktalı virgül. C. 3 nokta, virgül, noktalı virgül. D. 3 nokta, noktalı virgül, virgül. E. 3 nokta, noktalı virgül, soru işareti. 41. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? A. Günümüzde aydın olarak yaptığımız etkinliklerin en önde gelenlerinden biri de yazmaktır. B. İnsanı diğer canlılardan ayıran en büyük özelliği onun düşünmesi ve konuşmasıdır. C. Düşünen insan zihninde bir şeyler tasarlayan, sorunlara çözüm arayan insandır. D. Böylece her sanatkarın düşüncelerini açıklıkla dile getirmesi gerekir. E. Yazmak ve konuşmak istediğimiz konuda önce konuyu anlamalı, sonra da sınırlandırmalıyız. 42. Bir gün Süleyman Nazif'in bir makalesinin altında Florinalı Nazım'ın imzası çıkmış. Buna çok canı sıkılacağını düşünen bir dostu, Geçmiş olsun üstad demiş. Başınıza bir kaza gelmiş. Süleyman Nazif'in, evet Allah'a şükür ucuz kurtulduk doğrusu demesi üzerine dostu şaşırmış. Nasıl yani demiş. Süleyman Nazif gülümseyerek kafasını kaldırmış. Ya onun yazısının altında benim imzam çıksaydı? Süleyman Nazif'in bu parçada vurgulamak istediği düşünce aşağıdakilerin hangisidir? A. Yazının yazarına göre değerlendirildiği. B. Florinalı Nazım'ın iyi bir yazar olmadığı. C. İsmin değil yazının önemli olduğu. D. Bu tür yanlışların her yazarın başına gelebileceği. E. Yanlış isim olayını önemsemediği. 43. Hayatını anlatmaya kalkan insan bunu hemen hemen her zaman belli bir amaç güderek bir tiyatro sahnesindeymiş gibi yapar. Bir sahneye çıkmıştır, karşısında seyircileri vardır. Kendini ilginç göstermek için ister istemez kılığına, kıyafetine, haline, tavrına dikkat eder. Davranışlarının sonuçlarını hesaplar. Bu durum belli başlı hatıra yazarlarında, Bismarck'ta, Goethe'de, Rousseau'da böyle olmuştur. Belki tek istisna Casanova'dır. Venedikli bir maceraperest olan Casanova, hayatını seyircisiz bir tiyatro sahnesinde yalnız kendisi için anlatmıştır. Yukarıdaki parçaya göre Casanova'nın hatıralarının diğer hatıra yazarlarına göre farkı nedir? A. Döneminin olaylarına daha çok yer vermesi. B. Her tür süsten uzak olması. C. Gerçekleri abartılı bir dille anlatması. D. Okuyanı etkilemeye çalışması. E. Toplumsal yaşama dönük mesajlar taşıması. 44. Bir kitabı alır, okur, sonra da rafa kaldırır, bir daha da elinize almazsınız. Oysa bir ansiklopedi için aynı şeyleri söylemek güçtür. Ansiklopediye ihtiyaç duyduğunuz her an bakabilirsiniz. İçindeki bütün bilgileri bir anda okuyup hafızanıza almanız elbette mümkün değildir. Fakat her an elinizin altındadır ansiklopedi. Onun için kitaplara göre ansiklopedilerin üzerindeki toz daha azdır. Bu parçada ansiklopedinin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır? A. Sürekli yararlanılan bir kaynak oluşu. B. Değişik alanlara ilişkin bilgiler taşıması. C. Kitaplara göre daha kapsamlı oluşu. D. İhtiyaçları karşılamada daha yetkin oluşu. E. Her türden okuyucuya hitap etmesi. 45. Hastalıkları yenmek konusunda en kuvvetli doktor neşeli düşüncelerdir. Kederleri ve acıları güzel niyetler sayesinde yenebiliriz. Şüphe ve kötü niyetler, kinler içinde yaşayan bir adam, kendini kendi eliyle yaptığı zindana tıkmış olur. Oysa iyi niyet besleyen, herkesle iyi geçinen, insanlardaki kötülükleri değil de iyi tarafları görmeye çalışan biri, en geniş bir hürriyet içinde yaşıyor demektir. Bu parçada yazar özellikle neyi vurgulamaya çalışıyor? A. İnsanlara iyi niyetle yaklaşmanın ve neşeli düşünmenin kişiyi mutlu kılacağını. B. Kötü niyet ve şüphelerin kişiye zarar vereceğini. C. Bir kişi ve olayı olumlu yönleriyle değerlendirmenin daha yararlı olacağını. D. Temiz düşünce sahibi olanların daha sağlıklı yaşayacağını. E. Güzel yaşamanın güzel düşünmekle gerçekleşebileceğini. 46. Bir romanı yazmadan bütün olay zihnimde şekillenir. Tohum serpmek istediğim tarlayı daha önceden sürmek çok güç gelir bana. Yazmayı düşündüğünüz çok büyük bir eserin, henüz oluşum halinde bulunan bütün kahramanlarının başına neler gelebileceğini hiç durmadan düşünmeniz ve kafanızda canlandırmaya çalışmanız gerçekten güç. Bu derece çok olayı göz önünde canlandırmak ve bunların içinden milyonuncusunu seçmek korkunç derecede yorar beni. Yukarıdaki parçada yazar neden söz etmektedir? A. Yazmanın yazara verdiği hazdan. B. Hangi amaçla roman yazdığından. C. Roman yazmanın zorluklarından. D. Roman kahramanlarının seçimindeki titizlikten. E. Romanın işleyeceği konudan. 47. Söylenecek bir sözü bulunmayan bir kişinin susması konuşmasından daha iyidir. Ama gerçekten söylenmesi gereken sözleri söylememek boş konuşmaktan daha fena bir durumdur. Bu parçaya göre aşağıdakilerin hangisini söylemek yanlış olur? A. Susmak her zaman konuşmaktan iyidir. B. İçeriği olmayan bir konuşmanın kişiye yararı yoktur. C. söz söylenmesi gerektiği yerde susmamak gerekir. D. Kimi zaman susmak konuşmaktan daha kötüdür. E. Konuşulacak yerde konuşmak, susulacak yerde de susmaktır doğru olan. 48. Beyley'in çok beğendiğim bir sözü vardır. En çok yaşayan insan, en çok düşünen insandır. Gerçekten de kendisi içinde yaşadığı evren ve karşılaştığı olaylar için düşüncesini yormayan, hayatı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmayan insan, 100 yıl yaşasa da hiç yaşamamış demektir. Yaşamak, anlamak demektir. Anlamak için de düşünmek, insan olmanın gereğini yerine getirmek gerekir. Bu parçaya en uygun başlık aşağıdakilerin hangisi olur? A. Uzun yaşamak. B. İnsanı tanımak. C. Düşünerek yaşamak. D. Hayatın tadına varmak. E. İyi ve güzel yaşamak. 49. Bir yazar Neyzen Tevfik'e yazacağı romanı anlatır. Sözünü bitirince Neyzen yüzünü buruşturur. Konusunu beğenmedim der. Bu söz üzerine romancı hiddetlenir. İyi ama siz hiç roman yazmadınız, nasıl fikir yürütebilirsiniz ki? Neyzen gülümser ve şöyle der. Ben yumurtanın da tazesini bayatını anlarım ama hiç yumurtlamadım. Bu parçada Neyzen Tevfik'in vurgulamak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Bir romanın sadece konusuyla değerli olamayacağı. B. İyi romanı anlamak için romancı olmak gerekmediği. C. Romanın konusu ile üslubun uyumlu olması gerektiği. D. Kötü romancıların başkalarının görüşlerinden yararlanmak isteyeceği. E. Romancının hitap edeceği çevreyi iyi seçmesi gerektiği. 7. kaset 1. yüzün sonu.